1525 yılındasın. Etrafın tamamen duman ve barut kokusuyla kaplı. Gökyüzüne bakıyorsun, hani sadece ağır kurşuni bir grilik var.
Hı hı.
Ne bir yağmur damlası düşüyor yüzüne, ne de o güne kadar seni koruyacağına inandırıldığın Tanrı'dan ufak bir işaret geliyor.
Kesinlikle, tam bir sessizlik.
Aynen öyle. Her şeyin, bütün o sarsılmaz sandığın koskoca düzenin çöktüğünü hissettiğin o an. Yapayalnız kalmışsın. Ne yaparsın o durumda?
Çok zor bir soru.
Yani en üst otorite seni terk ettiğinde kendi adaletini kendi ellerinle mi yaratırsın? Senin gibi öğrenmeye aç, karmaşık konuları böyle derinlemesine kavramayı seven biri için bile çok ağır bir felsefi kriz bu.
Kesinlikle öyle. Yani bu aslında insan psikolojisinin en karanlık köşelerinden birine açılan bir kapı. Ve sadece o dönem içinde geçerli değil bu. Bugün bile kurumların, inanç sistemlerinin çatırdadığı her an yüzleştiğimiz devasa bir krizden bahsediyoruz.
Doğru. İşte bugün masamızda tam da bu yıkımı, bu ontolojik çaresizliği anlatan çok çarpıcı notlar var. Mehmet Ünver'in kaleme aldığı o tarihi kurgu romanı Zingara'nın Aşkından sahnelerini konuşacağız bugün.
Harika bir kaynak materyal gerçekten.
Değil mi? Bu derinlemesine incelemedeki misyonumuz, o 1525 Alman Köylü Savaşı'nın kanlı zemininde insanların nasıl hayatta kaldığını çözmek. Kitabın kapağında hani böyle heybetli, katı, aşılmaz taş duvarlarıyla bir şato duruyor ya.
Evet, çok sembolik bir görsel o.
Kesinlikle. O şato sadece bir bina değil sonuçta. Dönemin o geçilemez sınıf sınırlarının ete kemiğe bürünmüş hali resmen.
Aynen öyle. Yani o surlar içeridekiler için ne kadar büyük bir güven sembolü ise dışarıda çamurun içinde hayatta kalmaya çalışanlar için de o kadar büyük bir tehdit yaratıyor.
Hı hı.
Dışlanmışlık hissi veriyor onlara. Hani Frankenhausen Savaşı'nın hemen ardındayız metinde. Savaş bitmiş, o görkemli isyan kanla bastırılmış, hayatta kalabilen köylüler darmadağın olmuş durumda.
Dağılıyorlar ormanlara doğru.
Evet, Andreas, Michel, işte ihtiyar rahip Bernhard ve Hans gibi adamlar ormanların derinliklerine sığmış durumdalar şu an.
Ama yani bu sadece fiziksel bir ormana kaçış değil bence. Metne baktığımda bunun fiziksel bir kaçıştan çok korkunç bir ruhsal çöküş olduğunu da görüyorum.
Kesinlikle ruhsal bir çöküş.
Liderleri Thomas Münzer yakalanmış mesela. İşkence altında bedenini paramparça ediyor prensler adamın. Ama Münzer o kan revan içindeyken bile o meşhur sözünü haykırıyor ya hani.
Ah evet, o efsanevi söz.
Tanrı'nın sesi yoksulların kalbindedir diyor. Ben yalnızca o sesi yankıladım. Yani tüyler ürpertici.
Münzer'in bu cinmesi o dönemin tüm güç dinamiklerini kökünden sarsan devasa bir meydan okuma aslında. Çünkü kilise yüzyıllardır Tanrı'nın sesinin tekelini elinde tutuyordu.
Tabii canım, aracı onlar sonuçta.
Aynen. Yani eğer Tanrı konuşacaksa bunu altın varaklı salonlarda piskoposlar aracılığıyla yapar deniyordu hep. Münzer ise bu tekili alıp çamur içindeki açlık çeken köylünün kalbine yerleştiriyor doğrudan.
Bu çok büyük bir suç onlara göre.
Hem de devlet ve kilise için affedilemez bir suç bu. Sistemlerini tehdit ediyor.
Bedelini de çok ağır ödüyorlar zaten köylüler. Binlerce köylü top atışına tutularak katlediliyor savaşta. İşin en sarsıcı yanı metnin o anki atmosferi anlatış biçimi bence.
Hı hı, o sessizlik detayı.
Aynen öyle. Frankenhausen'de o kıyım yaşanırken gökyüzü tamamen suskun, insanlar bir mucize bekliyor orada. Hani denizin ikiye yarılması gibi ilahi bir müdahale umuyorlar belki de gökyüzünden.
Ama hiçbir şey olmuyor.
Hiçbir şey. Kilise zaten çoktan prenslerin yani gücün yanında saf tutmuş durumda. O suskunluk, o ağır sessizlik metnin her satırına işlemiş resmen.
Sessizlik insan zihninde her zaman bir boşluk yaratır hani. Ve insan doğası boşluklardan nefret eder. Gökyüzü sustuğunda o boşluğu bir şeyle doldurmak zorundasınızdır.
Kesinlikle.
Hans Hemser'ın o isyan dolu cümlesi tam bu kırılma anını gösteriyor metinde. Tanrı susarsa söz bana düşer diyor.
Hay canına.
Bu artık basit bir hak arayışı falan değil. Bu bir insanın evrendeki yerini yeniden tanımlaması aslında. Kendi adaletini yaratma çabası.
Tamam, bunu biraz açalım istersen. Bunu düşünürken aklıma ne geldi biliyor musun?
Ne geldi?
Bu durum devasa bir sistem çöküşüne benziyor bence. Yani en üst düzey sistem yöneticisinden, hani o dönem için tanrı veya kilise oluyor bu, oradan yanıt alamadığında kullanıcılar, yani halk, kendi adalet sistemlerini çaresizlikten baştan inşa etmeye başlıyorlar. Kendi yeni kiliselerini kuruyorlar bir nevi.
Burada büyüleyici olan şey de şu aslında, kitabın o sessizlik temasını nasıl ustaca kullandığı. Suskun gökyüzü, suskun kilise ve her zaman güçlünün yanında duran din adamları. Bütün bunlar insanları kaderleriyle yüzleşmeye itiyor.
Ve en aşırı uçlara savuruyor onları.
Aynen öyle. Gökyüzünden yanıt alamayan insanlar, yeryüzünde kendi adaletlerini kılıçla aramaya başlıyorlar artık. Ve bu da çok kanlı bir dönemi başlatıyor.
İşin rengi orada değişiyor zaten. Bu adalet arayışı çok hızlı bir şekilde devasa bir intikam döngüsüne dönüşüyor metinde. Mesela Coburg'daki o idam sahnelerine bakalım. 63 isyancı asılıyor orada. Kaynak metin o anı öyle bir resmediyor ki dehşete düşmemek elde değil.
Evet, o detaylar çok çarpıcı.
Jörg Pryl dar ağacına yürüyor mesela. Orada spesifik bir koku detayı var.
Ah evet, o reçine kokusu. Yazar yeni kesilmiş dar ağacı odununun o çiğ ve keskin reçine kokusunu ölümün o soğuk sessizliğiyle birbirine karıştırıyor orada.
İnanılmaz bir tezat.
Yani reçine kokusu normalde baharı, ormanı, yaşamın yeniden doğuşunu simgeler ya hani. Ama burada çürümüş bir düzenin, korkunun ve cezanın kokusuna evriliyor. Jörg sehpaya çıkarken bacakları titriyor.
Titreme detayı çok acı.
Gökyüzüne bakıyor Jörg ve orada şefkatli bir yaratıcı göremiyor artık. Sadece ışıksız, kör bir boşluk görüyor. Ve Tanrı'ya isyan ederek ölüme gidiyor.
Ama bir dakika, burada durmak istiyorum.
Tabii.
Çünkü bu sahne soyluların ne kadar acımasız olduğunu, sistemin nasıl kanla ayakta tuttuklarını çok net gösteriyor bize. Fakat hemen ardından köylülerin ormandan çıkıp Untersiemo'daki Wasserschloss şatosuna yaptığı baskını okuyoruz ve işin rengi orada tamamen değişiyor bence.
Kesinlikle değişiyor. Köylüler o şatoya girdiklerinde hedef sadece kendilerine zulmeden lordları olmuyor. Asi Michel, Şövalye Fritz'in hamile eşi Elizabeth'i yatağın altında saklanırken buluyor.
Çok ağır bir sahne o.
Öyle, kadın sadece doğacak çocuğu için merhamet diliyor orada. Kendi canı için yalvarıyor ama Michel onu göğsünden kılıçlayarak çok acımasızca öldürüyor, bedekle birlikte.
Ya bu sahnede gerçekten zorlandım okurken. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Şunu sormadan edemiyorum sana. İki tarafın da cinayet işlediğini, sivil katliamları yaptığını görüyoruz. Ama sence bu iki şiddet türünü aynı kefeye koymak, tamamen eşitlemek doğru mu?
Çok yerinde bir soru.
Yani bir yanda yüzyıllardır aç bırakılan, ezilen, toprağa zincirlenmiş köylülerin o birikmiş kör öfkesi var sonuçta. Diğer yanda da sırf kendi ayrıcalıklarını korumak için çok soğukkanlı ve sistematik bir şekilde köylülere asan soylular var. Yazar burada ezilenlerin şiddetini haklı çıkarmaya mı çalışıyor sence? Yoksa şiddetin sınıf ayrımı gözetmeksizin herkesi aynı şekilde çürüttüğünü mü gösteriyor bize?
Bunu büyük resimle birleştirirsek eğer, metnin kalbi tam da burada atıyor bence. Hayır, yazar kesinlikle ezilenlerin şiddetini haklı çıkarmıyor burada. İki tarafı da çok tarafsız veriyor. Senin söylediğin o motivasyon farkı, yani biri çaresizlikten, diğeri gücü korumaktan, bu başlangıç noktası için doğru olabilir.
Hı, başlangıçta öyleler.
Ama metnin bize gösterdiği o ürkütücü gerçek şu. Şiddet hangi haklı bahaneyle başlarsa başlasın, eninde sonunda uygulayanı aynı seviyeye çeker. Aynı şekilde yozlaştırır.
Çürütür içten içe.
Aynen. Michel o hamile kadını öldürdüğünde artık hak arayan masum bir köylü değildir. O da gücü eline geçirdiğinde ezenlerin acımasız bir kopyasına dönüşmüştür artık.
Çok doğru. Yani o kanlı kılıcı eline aldığın an, karşına kim çıkarsa çıksın, o kılıç kendi mantığını yaratıyor sanki.
Kesinlikle öyle.
Ve o yozlaşmanın, o şiddet sarmalının doruk noktasını bu kez karşı tarafın intikamında görüyoruz. Şövalye Fritz karısının kanlı bedenini bulduğunda içindeki son merhamet kırıntısını da o odada bırakıyor.
Zırhını kuşanıp ormanda asilerin peşine düşüyor hemen.
Aha.
Ve ormandaki o dehşet verici karşılaşma yaşanıyor sonrasında. Kralın askeri olan Hans, asilerin safına geçmiş olan kendi öz kardeşi Peter'ı buluyor ormanın karanlığında.
Kendi kanından birini buluyor savaş alanında.
Düşünsene travmayı. Peter yaralı orada. silahsız, ağlayarak merhamet diliyor abisinden ama Şövalye Fritz oraya geldiğinde Hans'ın gözlerinin içine baka baka zerre kadar tereddüt etmeden Peter'ı kılıçtan geçiriyor. Sırf intikam için.
O kılıcın Peter'ın bedenine saplandığı an sadece bir insanın ölümü değil bence.
Başka neleri öldürüyor sence?
Yani o kılıç aynı zamanda Hans'ın zihnindeki tüm o kurumları paramparça ediyor bence. Hans'ın inandığı devlete, adalete, yıllarca hizmet ettiği krala ve hatta gökyüzündeki tanrıya olan tüm inancı o saniyede ölüp gidiyor bence.
Tam olarak bu işte. Ve işin trajik yanı, her iki taraf da cinayetlerini meşrulaştırmak için sürekli bir inanca, yüce bir amaca sığınıyor metinde. Fritz mesela, Tanrı'nın asil iradesine hizmet eden bir şövalye gururuyla yapıyor o katliamı.
Zırhının içinde inancı var sözde.
Aynen. Diğer tarafta Andreas ve adamları da Tanrı için savaş diyerek savunmasız bir kadını öldürüyor. İkisi de o aynı sağır gökyüzünün altında, aynı sahte haklılık duygusuyla birbirlerini yok ediyorlar. Şiddet adaleti sağlamıyor.
Sadece Hans gibi masumların ruhunu ve inancını yok ediyor.
Kesinlikle.
Yani bütün bu anlattıklarımız o kadar boğucu, o kadar ağır bir çürüme hissi veriyor ki insana. Her yer kan, işte o dar ağacındaki reçine kokusu ve cesetler.
Çok karanlık bir tablo.
Öyle ama işte bu derinlemesine incelemenin asıl vurucu tarafı kaynağın bizi bu karanlık çukurda bırakmaması.
Bir çıkış yolu sunuyor.
Aynen. Bütün bu makro düzeydeki yıkımın tam ortasında yazar bizi mikroskop altına çekiyor. İnsanların en mahrem, en sessiz alanlarına sokuyor bizi. Savaş meydanlarından ve o kan kokan ormanlardan yavaşça uzaklaşıyoruz ve sessizce yeşeren insani duygulara, yani aşka geçiş yapıyoruz metinde.
O kadar ölümün olduğu bir yerde hayata tutunmanın tek yolu bu kalıyor galiba. İnsanlar o devasa kiliselerde veya krallıkların soğuk koridorlarında bulamadıkları o kutsallığı bir başkasının sessiz sevgisinde aramaya başlıyorlar yavaş yavaş.
Evet. Mesela Wittenberg'e gidelim orada. Martin Luther'in dünyasına.
Luther'in hikayesi çok ilginç bu bağlamda.
Hem de nasıl. Yani dünyanın düzenini yerle bir eden adamdan bahsediyoruz. Katolik kilisesine kafa tutmuş bir reformcu.
Avrupa'yı ikiye bölmüş bir figür.
Aynen. Ama metindeki Luther, o kürsülerde gürleyen, kitleleri peşinden sürükleyen adam değil sadece. Eski bir rahibe olan Katharina von Bora ile evleniyor metinde. Kilisenin o loşluğunda buhur kokuları arasında kıyılan, çok hızınlı ve bir o kadar da tartışmalı bir nikah bu.
Oradaki içsel uyanışı çok kritik Luther'in.
Evet, Luther'in içinden geçirdiği bir cümle var ki beni çok etkiledi. Tanrı bizi affetsin çünkü birbirimizi sevdik diyor.
Çok güçlü bir cümle.
İnanılmaz.
Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Neden af diliyor? Çünkü o dönemin inanç anlayışı çok baskıcı. Aşkı bile Tanrı'dan rol çalan, af dilenmesi gereken tatlı bir günah olarak görüyor o dönemin insanları.
Sevmek bile suç sayılıyor neredeyse.
Luther dünyayı sarsan onca vaaz vermiş, reformlar yapmış ama kendi kalbini bir türlü teskin edememiş. Ta ki o kilisede Katarina'nın ellerini tutana kadar. Bütün o teolojik devrimlerin yatıştıramadığı ruhunu bir kadının sevgisi teskin ediyor.
Ve sadece Luther için de geçerli değil bu. Metinde Kral Friedrich ve Dindar Anna'nın geçmişteki yasak aşkı var. Koskoca bir kral, hani siyasi evliliklerin getireceği o muazzam avantajları bir kenara itiyor ve Anna'nın saf sevgisini seçerek tahttan bile feragat etme noktasına geliyor.
Bu durum, kralların bile büyük kurumların içinde ne kadar yalnız olduklarını gösteriyor bize. O devasa zırhların içinde krallık ünvanlarının altında sevilmeye aç insanlar var aslında.
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Düşündüm de bu kitapta aşk adeta savaştan arındırılmış bir tarafsız bölge gibi işleniyor.
Nasıl yani? Biraz daha açar mısın?
Yani insanlar o görünmez kapıdan içeri girerken bütün o ünvanlarını, günahlarını ve o ağır savaş zırhlarını kapıda bırakabildikleri tek yer orası. Aşk. Luther orada reformcu kimliğiyle var olamıyor. Kral Friedrich bir hükümdar değil o an. Sadece aşık bir insan. Dışarıdaki dünya ne kadar çökerse çöksün o sevgi bağı insana kutsal bir sığınak oluyor.
Kesinlikle çok güzel bir analiz ancak aşkı sadece tarihe yön veren figürler, işte krallar veya Luther gibi isimler için geçerli bir lüks olarak düşünürsek metne haksızlık etmiş oluruz bence.
Neden?
Çünkü kaynak materyal bizi yavaşça aşağıya, o aşılmaz şato duvarlarının en dibine indiriyor, toplumun en alt tabakasına. Ve aslında aşkın sıradan insanlar için nasıl hayat kurtarıcı sessiz bir isyan olduğunu gösteriyor bize. Zingara ve Matias'ın hikayesi mesela.
Ah evet, Zingara ve Matias. Zingara, çamaşırcı kadının kızı. Şatonun o devasa gölgesinde görünmez olan, hayatta zar zor tutunan bir kız.
Aynen, Matias ise apayrı bir hayal kırıklığının sembolü metinde. Eski bir keşiş adayı o, Roma'da kilisenin o yozlaşmasını kendi gözleriyle görüp inancını tamamen yitirmiş. Manastırdan kaçmış ve şimdi sadece bir ayakkabıcı çırağı.
Yani ikisi de toplumun en alt tabakasında.
Hı hı. Bu iki insanın hani o sessiz çekimi, o sessiz karşılaşması tüm o savaş sahnelerinden daha büyük bir anlam barındırıyor aslında. Mesela Matias'ın Zingara'nın ayağına ayakkabı giydirdiği o ikonik anı düşün.
O sahne inanılmaz bir detay gerçekten. Matias sırf ona ayakkabıyı giydirmek için sanki karşısında bir soylu varmış gibi Zingara'nın önünde diz çöküyor.
Tek bir hamleyle bütün o sınıf farklarını yerle bir ediyor orada.
Aynen öyle. Zingara hayatında ilk kez bir insanın karşısında onu onurlandırarak diz çöktüğünü görüyor. Aralarındaki o sessiz bakışmalar, Zingara'nın o dar ayakkabıları gururla saklaması falan.
Canı yanıyor ama sesini çıkarmıyor hiç, o anın büyüsü bozulmasın diye.
Evet. Bak burada metin bize çok sarsıcı bir zıtlık sunuyor aslında. Hatırlarsan kalenin içindeki o ayrıcılıklı, soylu kadın Veronica'nın bir aşk felsefesi vardı kitapta.
Hı hı, o meşhur benzetmesi.
Diyordu ki, aşk deli bir taydır. Kalbini onun sırtına bindirip salıvermen gerekir.
Evet, Veronica için aşk böyle riskli bir oyun.
Kaybedecek hiçbir şeyiniz yoksa aşk bir oyun olabilir bence. Yani Veronica o taydan düşerse şatonun güvenliğine düşecek. Peki ya Zingara gibi hayatta zar zor tutunan biri için kiliseye sırtını dönmüş eski bir keşişe aşık olmak muazzam bir risk değil mi sence?
Hem de nasıl bir risk? Zingara o taydan düşerse paramparça olur, kimse arkasından dönüp bakmaz bile. Onun aşk anlayışı, Veronica'nın temkinli hayatıyla devasa bir kontrast oluşturuyor metinde.
Değil mi? Tam bir uçurum var aralarında.
Ve bu riski sonuna kadar alıyor bu iki genç. Düşünsene, mezhepler yüzünden insanların birbirini katlettiği bir dönem, Zingara Katolik olmasına rağmen sırf Matias'ı görebilmek umuduyla Protestan kilisesine gidiyor, koroya katılıyor.
İnanılmaz bir cesaret bu.
Matias da ondan geri kalmıyor tabii. Roma'da gördüğü yozlaşma yüzünden manastırdan kaçmıştı hani, inancını kaybetmişti. Bir daha asla kiliseye adım atmamaya yemin etmiş bir adama.
Ama Zingara için geri dönüyor.
Aynen öyle. O inancını kaybettiği karanlık boşluğu, Zingara'nın gözlerinde bulduğu o saflıkla dolduruyor Matias. Sırf onun için o kiliseye geliyor. Onların aşkı, sınıf farklarına ve din savaşlarına karşı atılmış sessiz ama en güçlü çığlık bence bu kitapta.
Ya, flüt çaldığı atölyede verdikleri o çekingen ama umut dolu randevuyu hatırla. Dışarıda insanlar birbirini kesiyor ama o arka odada çalan flüt sesi her şeyden daha sahici.
Tam da bu yüzden tarih sadece kralların ve savaşların hikayesi değildir aslında. O flüt sesidir gerçek tarih.
Aynen öyle. Ne yolculuktu ama. Frankenhausen'in o barut ve kan kokan karanlık tarlalarından başladık bu derinlemesine incelemeye. Dar ağaçlarından sızan o ölümcül reçine kokusunu konuştuk.
Hı hı.
Oradan çıkıp Luther'in o hüzünlü evliliğine şahit olduk. Ve en sonunda dışarıdaki kıyamete inat bir ayakkabıcı dükkanının arka odasında yankılanan o flüt sesinde durduk. Tarihin dünya yıkılırken bile birbirine tutunmaya çalışan sıradan insanların hikayesi olduğunu hatırlattı bu kaynak bize.
Gerçekten de öyle. Kurumlar çöktüğünde insanın anlamı nasıl yeniden inşa ettiğini çok güzel özetliyor metin.
Kesinlikle. İşte burada, bu bölümün sonunda seninle baş başa bırakmak istediğim, üzerine düşünmeni istediğim çok kritik bir şey var. Kaynak materyalden yola çıkarak ama bizim pek değinmediğimiz bir boyut bu.
Nedir o?
Çevremizdeki tüm sistemler, ideolojiler ve güvendiğimiz o sarsılmaz dediğimiz kurumlar bir gün tamamen çöktüğünde, hani sığındığımız o aşk ya da o sıcakçık insani bağ sence sadece delirmemek için uydurduğumuz bir hayatta kalma mekanizması mıdır? Yoksa elimizde kalan yegane ve en gerçek isyan biçimi midir? Bunu bir düşün.
Çok derin bir soru bu.
Evet. Bize katıldığın için teşekkürler. Sorgulamaya ve böyle derinlere dalmaya devam et. Görüşmek üzere.